Ayrım 9, sayfa 132. Paşa. Partinin yurt dışındaki yöneticileri dönerken ülke içindeki üyelerinin de açığa çıkmalarına karar verildi. TKP üyeleri önce büyük illerden başlamak üzere topluca basın açıklaması yaparak yasal bir komünist parti kurmak istediklerini deklare ettiler. İhbar ediyorum, ben komünistim sloganı ile basının karşısına geçtiler. Tabii 141. madde yürürlükte olduğundan hepsi tutuklandı. Bu arada onların davalarına da bakıyoruz. Birisi de benim müvekkilim, Paşa Erbey. Ailesi Kars'ta yaşıyor. Bir gün babası aradı. Avukat bey, Menderes nasıl? Görüşe gidebildiniz mi? Düşünüyorum, Menderes diye bir tutuklu yok. Kim kim? Menderes, ben Menderes'in babasıyım. Kars'tan arıyorum. Arkadan kadın sesleri de geliyor. Birileri amcaya sufle yapıyor. Paşa paşa desene. Paşa paşa, avukat bey, paşayı soracaktım. Paşa'ya durumu anlatınca gerçek aydınlandı. Paşa 1959 yılında doğuyor. Fakat babası hemen nüfusa kayıt ettirmiyor. Bir iki sene sonra gidiyor nüfus memurluğuna. Çocuğu nüfusa kayıt ettirecektim. Adı ne amca? Menderes. Adam birden kafasını kaldırıyor, önündeki kağıtlardan telaşlı. Sus işareti yapıp amcayı odaya alıyor. Amca Menderes olmaz. Menderes asıldı. Bilmiyor musun? Paşa'nın babası şaşkın, memurun korkusu ona da bulaşıyor. Ne koyalım o zaman? Paşa koy. Paşaların zamanı şimdi. İşte bizim paşanın isim öyküsü böyle. Bu aynı zamanda Türkiye'nin siyasi tarihi içinde büyük bir kan tahlili. Bu örnekle devletin zihniyetini çözmek mümkün. Ulan paşa dedim. Hayata Menderes olarak başla, sonra paşa ol. Şimdi gel Komünist Partisi üyeliğinden yargılan. Nereden nereye? Hayat bu. 141, 142, 163. Nihayet. Dava açıldıktan sonra avukat arkadaşların gösterdikleri olağanüstü performans, aksatmadan Türkiye'nin her yerinden yüzlerce avukatın duruşmalara katılması, davaya gösterilen uluslararası ilgi mahkemeyi geriletti. Duruşmalarda Halit Çelenk, Nermin Aksın, Gülçin Çaylıgil, Necla Fertan gibi duayen avukatların tahliye talepleri oldukça etkiliydi. İleri yaşına rağmen birkaç duruşmaya Mehmet Ali Aybar da geldi. Mahkemeyi küçümseyen aristokrat tavrıyla eski dava arkadaşı Nihat Sargın ve Kutlu'nun derhal tahliyesini istedi. Salonun derin bir sessizlik içinde dinlediği konuşmasında kendisinin de bir ömür boyu hedefinde olduğu 141. ve 142. maddelerin mumyalaştığını ve artık tefessüh ettiğini ilan etti. Aydınlar, yazar ve çizerlerin düzenlediği kampanyalara dünyanın dört bir yanından destek geldi. Kutlu ve Sargın'ın serbest bırakılmaları için. Bu ısrarcı baskılara rağmen tahliye edilmediler. Kutlu ve Sargın 6 Nisan 1990'da Ulucanlar cezaevinde önce açlık grevine, arkasından da ölüm orucuna başladılar. 141, 142 ve 163. maddelere ilişkin düzenlemelerle Komünist Partisi üzerindeki yasak kalkıncaya veya kalkacağının açık işaretleri ortaya çıkıncaya kadar ve tahliyemize kadar kesintisiz sürecektir. Şakası yoktu. Her ikisi de belli yaşlarda kimselerdi. Kötü bir şey olacak diye korktum. İş ciddiydi. Ölüm orucundan sonra barışçı eylemler ve hükümete yönelik baskılar daha da arttı. Partililer, demokrat insanlar ve gençler o güne dek pek rastlanmayan yaratıcı eylemlere imza attılar. Bazı örneklerine yer verdim, lazım olur. Ve nihayet 900 gün süren tutukluluğun ardından 4 Mayıs 1990 günü Haydar Kutlu ve Nihat Sargın serbest bırakıldılar. Kutlu ve Sargın tahliye olduktan sonra partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdiler. Parti tüzel kişilik kazandı, Ankara'da bir genel merkez ofisi kiralandı. İl ve ilçelerde zaten kaç aydır ortaya çıkma, parantez, biz de parti üyesiyiz, eylemleri yapılıyordu. Defakto olarak 141. madde kadük olmuştu. Aslında ortam da müsaitti. 1989'da duvar yıkılmış, Doğu bloku dağılmış, devletin artık komünizmden korkmasına gerek kalmamıştı. Özal Cumhurbaşkanlığına giderken mecliste yaptığı veda konuşmasında üç özgürlüğe, düşünce ve ifade, din ve vicdan ile teşebbüs hürriyetine kuvvetli vurgu yapmış ve ardından siz burada 141, 142 ve 163. maddeleri kaldırırsanız ben onaylarım diyerek vaatte bulunmuştu. Eski hükümet direndi elbet. Bu maddeler kaldırılırken askerleri ve ülkenin gerçek sahiplerini ikna için terörle mücadele kanunu, parantez TMK çıkarıldı. 12 Nisan 1991 yılında çıkarılan bu kanunun geçici maddeleri ile 141 ve 142'nin Nin yanında birçok ceza maddesi de mülga oldu. Ama olan olmuştu. Demokrasi tarihimizin utanç maddeleri olan 141 ve 142'den sadece 12 Eylül döneminde 71 bin kişi ceza almış, hapis yatmıştı. Terörle mücadele kanunu ile infaz hükümleri düzenlenmesi de yapıldı. 12 Eylül mahkemelerinde verilen mahkumiyetlere ilişkin hükümlere af niteliğinde düzenlemeler getirildi ve hapishaneler önemli ölçüde boşaltıldı. Ancak Kürtler için verilen mahkumiyet kararlarında kanun, parantez, 125. maddedeki bölücülük suçu için, diğer hükümlülere göre adaletsiz bir biçimde daha az indirim yapmıştı. Devletin Kürtlere karşı başlangıcından bu yana hiç değişmeyen ırkçı konsepti kendisini bir kez daha göstermişti. Bir yandan bu maddeler kaldırılırken terörle mücadele kanununun getirilmesinden bizim sol takım pek memnun olmadı. Efendim, eski durum aynen devam ediyor. Burjuva hukuku bu maddeleri kaldırırken daha ağır cezalar getirdi. DGM'ler duruyor. Değişen hiçbir şey olmayacak. Hatta eskisinden daha kötü olacak kanaatlerinde bulundular. Ama ben öyle düşünmedim. Açıkça ifade edemesem de Türkiye'nin karanlık tarihinin maddeleri olan 141 ve 142'nin kaldırılmasına çok sevindim. Maddeler kalkınca ne mi olmuştu? Çok yakın olduğum birçok mahkum arkadaşım kurtulmuştu. Müvekkillerim özgür kalmıştı. Meslekten atılan devlet memurları görevlerine döneceklerdi. Hepsi seçme ve seçilme haklarını yeniden elde etmişti. DGM'de savunma yaparken beni gören ve hiç tanışmadığımız halde vekaletlerini bana veren, Ramazan ayında Zonguldak, Alaplı'da bir evde sadece topluca ibadet ettikleri için 163. maddeden yargılanan Müslümanlar da kurtulmuştu. Daha sayayım mı? Ama bütün bunlar bizim müzmin muhalif solcuları tatmin etmedi. Onlara göre DGM vardı, TMK getirilmişti. Her şey eskisinden daha kötü olacaktı. Ama hayat onları bir kez daha yanılttı. 12 Eylül artık gevşiyordu. Hiçbir şey o karanlık günler kadar kötü değildi. Evet, her şey bir günde düzelemezdi. DGM'nin başındaki Nusret Demiral ve ondan hiç de aşağı kalmayan yardımcısı Ülkü Coşkun, sanki bu maddeler kaldırılmamış gibi 141 ve 142'nin hayaletini yaşatacaklarını sanıp her düşünce açıklamasına dava açmaya devam ettiler. Ama eski havaları yoktu. Bir süre sonra emekli oldular. Nusret Demiral beklendiği gibi Türk İşin Partisi'ne girdi ama oradan da kovuldu. Bu ultra faşist zihniyete orası dahi tahammül edemedi. Mahkum oluyoruz. Kutlu ve Sargın'a emniyette işkence yapıldığına emin olunca Nusret Demiral'ı suçlayan Bahri Belen'in hazırladığı dilekçeyi 7 avukat arkadaşla birlikte imzaladığımızdan söz etmiştim. Nusret Demiral iddia makamının hukuk tanımaz. İşkenceye izin veren, siyasal iktidarın tehditlerine eşlik eden sözünün yer aldığı bu dilekçede kendisine hakaret ediliyor diye bizi şikayet etti. Aleyhimizde dava açıldı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandık. Mahkeme Başkanı Mustafa Batu Trabzonlu, ilk gençliğimin geçtiği Trabzon'un bende derin izleri olduğundan daha önce bahsetmiştim. Hala severim orayı. İnkılap Sokak'ta Trabzonlular Derneği var. Oralı olmadığım halde derneğin üyesi oldum. Başkan da derneğe sık sık gelip gittiğinden arkadaşlar kendisini daha yakından tanıyor. Yargılandığımızı onlara söylettim ve bizi beraat ettirdi. Övündüm hatta Bahrilere, benim sayemde beraat ettiniz dedim ama sevincimiz kısa sürdü. Nusret Demiral'ın temizi üzerine beraat kararı Sami Selçuk'un başında bulunduğu 4. Ceza Dairesince mahkum edilmeleri gerekir denilerek bozuldu. Daha sonra Yargıtay'a başbakan olacak olan Sami Selçuk, kamuoyunda liberal hatta devrimci denilebilecek görüşleriyle biliniyor. Kararlarında filozoflardan alıntı yapıyor, medyatik bir adam. Bozma kararında sanıkların, parantez yani bizlerin, Cumhuriyet Savcısını yani Nusret Demiral'ı küçük düşürücü bir değer yargısında bulundukları ve suçu hukuka uygun kılan savunma çerçevesinin aşıldığı tespitini yapıyor Sayın Başkan. İşte böyle. Sanki Nusret Demiral yıllardır hukukun içinde kalmış da biz ona bir cümle söyledik diye küçük düşürmüşüz. Bunu söyleyen de hukuk, adalet denilince mangalda kül bırakmayan, üslubuna tanış olduğumuz Sami Selçuk. Sonuçta Mustafa abi ne yapsın? Bizi mahkum ettirdi, cezaları erteledi. Böyle bitti bizim Kutlu ve Sargın davası maceramız. İlginç, yaratıcı eylemler. Yazar Yalçın Ergündoğan'ın 2004 yılında bir gazetede yayımlanan yazısına bugün de bu eylem biçimlerinden yararlanılabilir diye aşağıda yer veriyorum. Kutlu ve Sargın'ın tutukluklarının sona erdirilmesi ve Türk Ceza Kanunu'ndaki 141, 142 ve 163'ün kaldırılması doğrultusunda uluslararası demokrat kamuoyunun tepkilerinin yanı sıra Türkiye'de de ilginç eylemler gerçekleştirildi. 141, 142, 163 müzeye. Üzerinde 141, 142, 163 yazılı bulunan büyük bir taş İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne götürülerek teslim edildi. İhbar ediyorum, ben komünistim. DGM Savcılığına, Ankara, ihbar ediyorum. Ben bir düşünce suçlusuyum. Resmi düşünceden farklı düşünüyorum. Tehlikeli fikirler taşıyorum. İnsanı sevmeyi, adalet ve eşitliği, özgürlüğü savunuyorum. Psikiyatri kliniğine başvuru. İstanbul'da rahatsızım. Demokrasizliğe, Kutlu Sargın tutukluluğuna alışamadım şeklinde dilekçelerle Cerrahpaşa Psikiyatri Kliniğine başvuran bir grup genç doktorlar tarafından muayene edildi. Doktorlar yazdıkları reçetelerde acil demokrasi önerdi. Siyah eylem. İstanbul ve Kocaeli'nde kadınlar siyah eylem yaptılar. Siyah giysiler giymiş kadınlardan oluşan topluluk Kutlu Sargın'a özgürlük. 141, 142, 163 kalksın. Beşikçi hapishaneye değil, üniversiteye pankartlarıyla yürüyüş yaptılar. Çocuklarıyla birlikte katılan kadınlar da çocuklarının ellerindeki balonları havaya uçurdular. Meletos öldü, Sokrates yaşıyor. Sakarya, Bolu ve Düzce'de üzerinde Meletos öldü, Sokrates yaşıyor yazılı siyah kartlar DGM savcısı Nusret Demiral'a postalandı. Eylemciler yaptıkları açıklamada zalimliliği ile ünlü savcı Meletos'un adını dahi kimse hatırlamıyor. Ama onun yargılayıp ölüme mahkum ettirdiği Sokrates ise hala fikirleriyle yaşıyor, dediler. Güney Afrika'ya iltica. İstanbul Sirkeci Postanesi'nde toplanan kalabalık bir grup, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na mektuplar göndererek iltica talebinde bulundu. Başvuru mektuplarında ise şunları söylüyorlardı. Basından öğrendiğim kadarıyla, ülkenizde bile artık Marksist Parti yasal olarak çalışabiliyor. Ayrıca özgürlük savaşçısı Mandela'nın da serbest bırakılmış olması ülkenizi benim açımdan bir ilgi odağı haline getirdi ve beni ülkenize iltica koşullarını öğrenmeye itti. Hunili eylemler. Başlarına Huniler takan siyah giysiler içindeki bir grup genç İzmir'de 141, 142, 163'e hayır yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na bu yönde telgraflar çektiler. Özgürlük Ağacı. İzmir Karşıyaka'da bulunan İnsan Hakları Parkı'nda Kutlu Sargın için Özgürlük Ağacı dikildi. Bursa'da Mersin Kavşağı'nda kesilen yaşlı çınar ağaçlarının yerlerine Hemen Demokrasi, Özgür Basın, Barış ve Erdem adları verilen çınar fidanları dikildi. Demokrasi mumla arandı. Gaziantep'te üzerinde Demokrasi Nerede yazılı giysiler giymiş topluluk ellerindeki mumlarla kent merkezinde gösteri yaparak demokrasiyi aradılar. Karanlıkta düşün. Bodrum'da yapılan bir çağrı ile elektriği kapat, karanlıkta düşün eylemi gerçekleştirildi. Seyahat belgesi. Kutlu, Sargın davasını izlemek için Ankara'ya gidenlerin kente sokulmamaları üzerine İstanbul Valiliğine başvuran bir grup seyahat belgesi isteminde bulundu. Parantez. Teşekkürler Yalçın Ergün Doğan. Yeni Demokrasi Hareketi. Kutlu ve Sargın tahliye olur olmaz İçişleri Bakanlığı'na Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin parantez TBKP kuruluş dilekçesini verdiler. Aynı gün genel merkez binasında basın açıklaması yaptılar. Nazım'ın bunların sen isimlerini aklında tutma fakat 28 Kanuni Saniye'yi unutma dediği Mustafa Supi ve arkadaşlarının Karadeniz sularında trajik biçimde öldürülmelerinden 70 yıl sonra Türkiye'de komünistler legal parti kurmuşlardı. Başsavcı derhal Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası açtı ve parti kısa süre içinde kapatıldı. Bu sefer kapatılma gerekçesi partinin faaliyetleri değil, zaten bir faaliyeti de olmamıştı. Siyasi Partiler Kanunu'nda parti adında komünist sözcüğünün yasaklanmış olmasıydı. Duvar yeni yıkılmış, sosyalist blok dağılmıştı. Bütün dünyada olduğu gibi buradaki sosyalistler de şaşkındı. Direniyoruz, kazanacağız diyenlerin yanında bu tarihsel dönüşümü anlamak isteyenler de vardı. Dipnot, TBKP'nin kuruluş dilekçesini verdikten 10 gün sonra 14 Haziran 1990'da kapatılması istendi. AYM 16 Temmuz 1991'de partiyi temelli olarak kapattı. Bu karara karşı Kutlu ve Sargın AHİM'e başvurdu. Yüksek Mahkeme oy birliği ile Türkiye'yi sözleşmenin 11. maddesine aykırı davrandığına hükmederek mahkum etti. Parti kapatılınca hatırı sayılır bir insan grubu ortada kaldı. Durumu değerlendirmeye çalışan bu insanlar da mevcut birikimin partiye dönüştürülmesi fikri ağır basıyordu. Ben de öyle düşünüyordum. Nasıl bir parti olmalıydı? Marksist, Lenist, klasik bir parti mi? İnsan hakları ve demokrasi fikrini merkeze alan, daha geniş kesimleri kucaklayan bir parti mi? Benim de aralarında olduğum bir grup, Türkiye'de 12 Eylül rejiminin kökleştiğini, sivil iktidarların bile bu rejimin koyduğu sınırlar dışına çıkmasının imkansız olduğunu, askeri vesayeti geriletme cesareti gösteren Özal'ın ülkenin en önemli sorunu olan Kürt sorununda kıpırdanmasına izin verilmediğini görüyorduk. Özal hiç beklemediğimiz bir anda Ahim'in yargı yetkisini kabul ederek yargıda devrim yapmıştı. Artık insanlar bireysel başvuru yolu ile haklarını evrensel hukuk standartlarında arayabilecekti. 12 Eylül'ün dizayn ettiği Kemalist ulusalcı yargı buna sert tepki gösterdi. Bu kesimin sembol ismi Başsavcı Vural Savaş, Türk hakimi Türk kanunlarını uygular diyerek kendisi gibi düşünen hakimleri direnmeye çağırdı. Türkiye'nin sosyalizme değil, Avrupa standartlarına ihtiyacı vardı. Bu nedenle ben ülkenin acil ihtiyacı olan sorunlara odaklı demokrasi, insan hakları, Kürt meselesini öne alan bir partiden yanaydım. İstanbul başta olmak üzere her yerde saatler süren toplantılar yapıldı. Malum, solcular uzun seansları sever. Tüzükler, programlar hazırlandı. Sonuçta geleneksel sosyalistler baskın çıktı ve Marksist bir parti kurulmasına karar verildi. Partinin genel başkanı olacak Sadun Aren Hoca, "Bizim partimiz Marksist bir partidir. Marksist olmayan bir kişi bizim partimize eğer sarhoş değilse girmez." diyerek son noktayı koydu. Benim için parti işi de böylece kapandı. Büroya döndüm. Hayat diye bir şey var. Sizinle mi uğraşacağım? Antep'te silahlı sol mücadele fikrinden vazgeçmemden sonra ikinci bir yol ayrımına geldiğimi hissediyordum. Duvarda yıkılmıştı. Sosyalizm çöküyor muydu? Birkaç yıl daha geçmişin muhasebesini yapmayı sürdürdük. Artık liberal fikirlere daha çok kulak kabartmaya başladık. Bu fikirler daha önce de vardı ama biz onlara kapalıydık. Asap Savaş Akat, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu, Etyen Mahçupyan, Atilla Yayla gibi yazarların görüşleri daha anlaşılır olmaya başlamıştı. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde idamla yargılanan MHP Genel Merkez Yöneticisi Taha Akyol, milliyetçi çizgilerden tamamen uzaklaşıp liberal görüşleri benimsemişti. Özel televizyon açılmıştı. Entelektüel hayat canlanmaya başlamıştı. Herkes yeni pozisyonlar alıyordu. Ancak aptallar ve ölüler görüşlerini değiştirmez. Yeni mottomuzdu. Önceleri platform içinde seslendirilen bu görüşler, Can Paker, Cem Boyner, İbrahim Betil gibi sanayici ve iş adamlarının katılımı ile yeni demokrasi hareketine (parantez YDH) dönüştü. Çok geçmeden partileşmeye, doğrudan siyasete müdahale etmeye karar verildi. Eğitimde ezber bozan görüşleriyle tanınan ANAP'lı eski başkanlardan Tınastitiz de yönetimde görev aldı. Hareketin içinde geleneksel soldan Hüseyin Ergün, Zülfü Dicleli, Mehmet Salmanoğlu gibi birçok kişi de yer aldı. YDH'nin Avrupa Birliği standartlarını esas alan liberal fikirleri olması, ülkenin en önemli Kürt sorunu olan sorunu için radikal çözüm önerileri sunması, Ümit Fırat, Orhan Miroğlu, Mehmet Emin Sever, Enver Sezgin gibi Kürt aydınlarının yönetiminde yer alması bize çok umut vermişti. Sosyolog Nülüfer Gölen'in Batı'da da kabul gören siyasal İslam'a ilişkin eserleri yayınlanıyor. Bu alanda ufuk açıcı kitapları olan Şerif Mardin'de yeni oluşumda yer alıyordu. Hepimizden önce yeni fikirleri kavrama yeteneğine sahip olan sevgili arkadaşım Bekir Yavaş, "Bu harekete katılalım Hasan," deyince üye olduk. Bizim sol cenahta zaten yoldan çıkmış kabul ediliyorduk. Tescillendi. Ama Bekir onları susturmasını biliyordu. Büyük umutlarla yola çıkan YDH, bir yıl sonra yapılan seçimlerde hezimete uğradı. Partinin para kaynağı Cem Boyner bıraktı gitti. Kapanan partilerin son genel başkanı Hüseyin Ergün parti başkanı seçildi. "Biz ayıp olmasın diye bırakıp gidemiyoruz. Parti bir ceset gibi ortada kaldı. Ben Hüseyin Ergün'e vefa borcum olduğunu düşünüp tasfiyede yanından ayrılmadım." Bir psikolog arkadaşla Cem Boyner'in aniden bırakıp gitmesi üzerine konuşuyoruz. Arkadaşım hala aklımdan çıkmayan şu sözü etmişti: Zengin çocuğu oyuncağından erken bıkar. Ayrım sonu sayfa 145.